Ayrım 19, sayfa 232. Dona, gelir dağılımındaki uçurumu yok etmenin tek yolu, kapitalistin vicdanını harekete geçirmektir. Sermaye sahibinin bilmesi gereken paranın bir akış olduğudur. Kozmos, ekonomileri döndürürken bazı insanları seçer. Para insanlığa onların üzerinden akar. Akan bu para biriktirilmeli midir, paylaşılmalı mıdır? Bir kapitalistin tekamülü, bağışlanmış paranın biriktirilmiş paradan daha çok haz verdiğini keşfetmesidir. Şu andaki mevcut durum tamamen bir yanlış anlamadır. İnsanların kilo alması da yanlış bir anlamadan ibarettir. Zenginin zenginliği ruhu tarafından henüz idrak edilmemiştir. Ruhen fakir yaşamlarının etkisindedir. Metabolizman halen açlık tehlikesi içinde olduğunu zannetmekte ve vücudundaki belli bölgelerde birikimler oluşturmaktadır. Para ile ilgili bu yanlış anlama mistisizmde yapılacak gezintilerle kolaylıkla giderilebilir. Materyalist sosyalizmin başaramadığı işi mistik sosyalizmin tamamlayacağından emin olabilirsin. Ben, mistik sosyalizm mi? Bak bu laf çok hoşuma gitti. Bu arada çarpıcı bir şey daha öğrendim. Bu göbek bedenimden değil, ruhumdan aşağı sarkıyor demek. Ben kilo verememenin diyetlerle ilgili olduğunu zannediyordum. Dona. Diyetler kilo almak içindir. Ruh ve beden sert tedbirlerden hoşlanmaz. Bedeninden istediklerin konusunda önce ruhunu ikna etmen gerekir. Gün geçtikçe gelişen o göbeğini hafifletmek istersen kilo verme meditasyonundan yararlanabilirsin. Ben. Oradan bile görünüyor değil mi? Nasıl kurtulacağım kendisinden? Dona, ellerinle kulaklarını bastırarak kapatırsın. Böylece ellerde biriken enerji kulaklarındaki akupunktur noktalarına akacaktır. Midenin açlık tokluk hissini belirleyen akupunktur noktaları kulağın içinden geçer. Bir yanda kulağın ısınmaya başlarken gözlerini kapayan sen bedenini karşına alır konuşmaya başlarsın. Ona her şeyin yolunda olduğunu, artık senin için besin biriktirmesine gerek olmadığını anlatırsın. Ben artık doydum ve bana daha fazla yemek yedirmeni istemiyorum. İhtiyacımız olmayan besinleri de sakladığın yerlerden çıkarmanı istiyorum. Bu sana verdiğim bir emirdir dersin. Her gün 3-5 dakikanı buna ayırırsın. İnandırıcı olursan vücudun sana "Spora başlamak istiyorum ben." yanıtını verecek ve her şey yoluna girecektir. Ben. Bu bence mutluluğu elle tutulur ve yutulur şeylerle aramakla da ilgili. Sen maddeye bu kadar değer verirsen o da gider göbeğinde birikir işte. Dona. Bu noktada maddiyat felsefesinin hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Materyalizm yani varoluşun sadece elle tutulan ve gözle görülen şeylerden ibaret olduğunu varsayan Batı felsefesi gerçekten de dünyaya çok büyük hizmetlerde bulundu. Medeniyetin inşa edilmesi, hayatı kolaylaştıran teknolojinin geliştirilmesi bu dünya görüşünün aracılığıyla gerçekleşti. Ben, ama bunu yaparken manevi değerleri de tümüyle yok saydı. Bana sorarsan bu batılı icat insanları Tanrı'dan uzaklaştırdı. Dona, tarihin akışı içinde Tanrı zaman zaman gözden kaybolur. İnsanlık, yalnız başına olduğu o günlerde kendi yeteneklerini keşfeder. Gözle görülmeyeni yok sayan materyalizm, görünmeyenlerin dünyasını yani felsefeyi öldürdü, bu doğru. Diğer yandan da bilimi yeniden yarattı ki bu dünya için çok önemli bir kazanç oldu. Gözle görülmeyen hiçbir şey yoktur. Bu yüzden Tanrı da yoktur. Varoluşun tek ışığı bilimdir. Bilim adamları, Tanrı'dan arındırılmış bu yeni dünyada gerçekten de çok büyük bir motivasyonla çalıştılar. Tanrı'dan boşalan kürsüyü doldurmak noktasında olmaları onlara büyük bir sorumluluk yüklüyordu. Elle tutulan, gözle görülen, üzerinde çok hızlı ilerlemeler kaydettiler. 1933 yılında çok büyük bir buluşa imza attılar. Ben, radyo mu? Dona, maddeyi 400 kere büyütebilen elektron mikroskobunu geliştirdiler. 1938'e gelindiğinde madde 2 milyon kere büyütülmüştü. Elektron mikroskobunun icadıyla başladıkları serüvende o kadar yol almışlardı ki artık atomun bile içine bakabiliyorlardı. Ben, ne vardı içeride? Dona, sadece küçük bir not. Sürpriz, gene ben, Tanrı. Materyalizm bilime Tanrı'nın yerini alma görevini vermişti. Bilim, bu görevi ifa ederken laboratuvarda minik bir iş kazası olmuş, kuantum fiziğini ortaya çıkarmıştı. Bilimin en kısık sesiyle haber verdiği buluşuydu kuantum. Çünkü atomun kara kutusunu çözen kuantum, elle tutulur, gözle görülür maddenin yapı taşının aslında elle tutulmaz, gözle görülemez bir enerji olduğunu ortaya koymuştu. Bu benim, yani Tanrı'nın yeryüzüne geri dönüşüydü. İstek üzerine çağrılmıştım. Dönüşüm pek dile getirilmese de aslında görkemli oluyordu. Giderken geride bana inananlar tarafından havaalanında karşılanmak beni mutlu etmişti. Materyalizmin mezar taşında kuantum fiziği yazıyordu. Kuantum, materyalizmin gerçekten sonu olmuştu. Bu aslında tam da istenilen kıvamdı. Tanrı'nın varlığı bir inanç meselesi olmaktan çıkıyor, aklın, mantığın ve düşüncenin konusu haline geliyordu. Artık zamanı gelmişti. Ben, neyin zamanı? Donna, gaybın kapılarını açmanın vakti. Bilim ruhu bulmuştu. Birey de artık ruhuyla baş başa kalabilmeliydi. Aynı zamanlarda nedeni anlaşılamayan trendler ortaya çıkmaya başlamıştı. Neden yoga son dönemde dünya çapında trendi olmuştu? 7000 yıldır vardı oysa. Bir yerden talimat verilmişçesine bir anda patlayan bu talebin sebebi neydi? Dünya biliminin başkenti Amerika'da bile mistik felsefe üzerine kitaplar en çok satanlar listelerinin ilk sıralarındaydı. Dünya farkında olmadan tarihinin en büyük ihtilaline hazırlanıyordu. Kur'an'a gizlenmiş ruh ilmi, kuantum pastasının üzerine yerleştirilmiş doğum günü mumlarıydı. Ben, yalnız bütün bilim adamları sana inanmıyor, haberin olsun. İnsanlar gazetelerde, dergilerde, televizyonlarda evrim konusuyla sıkça karşılaşıyor ve bu konunun neden bu kadar önemli olduğuna bir türlü anlam veremiyor. Donna, bilim felsefesi gelecekten ümidini kesti. Bu yüzden kurtuluşu geçmişte arıyor. Ben, bak bu dediğin çok doğru. Evrimle ilgili neden bu kadar çok çaba sarf edildiğine anlam verememişimdir. DNA konusundaki gelişmeler örneğin bizi ilgilendiriyor. Ama evrimle ilgili okuduğum o kadar haber karşısında ne düşünmem gerektiğini hiçbir zaman bilemiyorum. Fosillere yüklenen bu mananın kaynağı buymuş demek ki. Bilim karizmayı toparlamaya çalışıyormuş. Donna, evrim maddeci bilimin son nefesi. Bilimin geri planında felsefe vardır. Felsefenin öldüğü bir dünyada bilimin de uzun ömürlü olması beklenemez. Ben, bilim nasıl ölür? Donna, artık bilim yok, teknoloji var. Her şey yeni teknolojik ürünler geliştirmek ve satmak için. İlgiyle takip ettiğin DNA ve genetik araştırmaları da bilimsel değil, teknolojik ürün geliştirme çalışmaları. İlaç devleri tarafından finanse edilen. Ben, hastalanmayan insan ütopya mı? Boşuna ümitle bekliyorum bu kadar zaman. Donna, dünyada hastalığın olmaması ilaç firmaları için hiç de sağlıklı bir durum değildir küçüğüm. Kapitalist dünya düzeninde mistik şifacılığın ya da alternatif tıbbın teşvik edildiğine asla tanık olamazsın. Hasta bir müşteridir ve onun hep müşteri kalması gerekir. Ben nereden erişeceğim peki bu mistik şifa bilgisine? Donna, bilgenin bilgisi kendisine sunulanlarla sınırlı değildir. Bilgi ona gelmezse o bilgiye gider. Hiç hasta olmamanın ilmine, hayatı gazete manşetlerinden takip ederek vakıf olamazsın. Bazı bilgilerin kitlelerin kullanımına açılması hayatın gerçeklerine aykırıdır. Bu konuda onlara hak vermelisin. Ben, anlaşılan mistik çağının geldiğine şüphe yok. Ya nedense mistik deyince benim aklıma hep Amerika'da çıkan kitaplar geliyor. Kur'an-ı Kerim gelmiyor. Donna, bestseller olan mistik kitapların çok büyük çoğunluğu batılı yazarların, bunda haklısın. Batılı yazarlar mistiğin yükselişinde çok büyük bir rol oynuyorlar ve bu gerçekten çok olumlu bir durum. O yazarların Hristiyan öğretisiyle büyüdüklerini, senin ise ne kadar uzak durmaya çalışırsan çalış, bilinç arkanın İslami öğretilerle dolu olduğunu unutmamalısın. Sana en çok anlam ifade edecek olanın İslam mistiği olduğundan şüphen olmasın. Ben, neden? Ben hiç hadis kitabı okumadım ki. Batılı bir eğitim aldım. İngilizce yabancı dilim ve ben matematiği bile İngilizce öğrendim. Bana özgür bir irade verdiysen neden içinde olduğum toplumun köklerinden uzaklaşma şansım olmuyor? Beni yanlış anlama. Bunu İslam'a karşıt bir duruş olarak söylemiyorum. Ben özgürlüğümün sınırlarını bilmek istiyorum. Dona, sana sosyal genlerinle kaderin arasındaki bağı anlatmalıyım. Ben, dinliyorum. Dona, sen kendini ait hissetsen de, hissetmesen de, dinin ve ırkın senin sosyal genlerinde kayıtlıdır. Amerikalı bir ateist ile Ürdünlü bir ateistin düşünceleri bu yüzden birbirinden farklıdır. Ürdünlü ateist, kaderden kaçarak ateizme sığınmıştır. Amerikalı ise ikonik İsa'dan uzaklaşma ihtiyacı içindedir. Buluştukları yer aynı olsa da geldikleri yol farklıdır. Çünkü sosyal gen haritaları farklıdır. Sen başka bir ülkeye yerleşip yerleştiğin ülkenin insanlarıyla %100 uyum sağlasan da onlar gibi hissedemezsin. Sosyal genler değişmezler çünkü. New Yorklular kadar New Yorklu olmuşsundur. 56. cadde Madison Bulvarı'nda binlerce insan yürüyordur. Ama Türk gününde kırmızı beyaz o bayrağı gördüğünde gözleri dolan tek New Yorker sensindir. Dinin ve ırkınla aranda bir kader bağı vardır. Bu çok önceden yapılmış bir seçimdir. Sosyal genlerinin kaderinde bir rolü vardır. Bu dünyaya almak için geldiğin bilgi ana vatanında bir yerlerdedir. Bu gerçek doğduğun yerde yaşama mecburiyeti de değildir. Kimliğinle barışmadığın sürece hiçbir kıtada sana mutlak mutluluk yoktur. Geldiğin yer, gittiğin yerde seninle birliktedir. Bir Hristiyanın mistikten anladığı ile bir Müslümanın mistikten anlayacağı şeyler aynı olmayacaktır. Hristiyan bir ülkede yaşayan kişiyle Müslüman bir ülkede yaşayan kişinin ruhsal yol haritaları, sosyal gen haritaları farklı olduğu için birbirlerinden farklıdır. Hristiyanın kiliseye, Müslümanın da camiye gitmemiş olması bir şey değiştirmez. Bilinç arkasındaki sosyal geri planlar farklıdır. Geri planlar ön plandaki nesnelerin algılanışını her zaman etkilerler. Ben, içime bir kurt düştü. Köklerimden uzaklaşamayacağım telkinini mi yapıyorsun yoksa? Sen beni dindar bir insan yapmaya çalışıyor olabilir misin? Dona, ben inanmak istediğin şey her neyse onda elini güçlendirmeye çalışıyorum. Ateist olacaksan da sağlam bir ateist olmanı istiyorum. Beni kabul etmeyeceksen bunu bin yıllık klişelerle değil, sana yakışan daha diri argümanlarla yapmanı istiyorum. Sana tezimi anlatıyorum. Bunları tezin ne olduğunu bilmeden iyi bir antitez yaratamayacağın için yapıyorum. Ben, karşındaki hep doğru konuşunca tartışmanın hiç keyfi olmuyor. Bu arada Tanrı'dan iyi bir ateist olmadığım için fırça yedim. Bir yaşıma daha girmiş durumdayım. Dona, ateizm bir felsefedir ve bu yüzden düşünce üretmeyi gerektirir. Ben Tanrı'ya inanmıyorum. Ateist olmak demek değildir. Bu sadece inanmamaktır. Eğer kendini Latince kökenli kelimelerle ifade ederek karizmatik olmak niyetindeysen yeni şeyler düşünmek zorundasın sevgili dostum. Doğan her yeni günde bana inanmamak için yeni sebepler bulmalısın. İnanışlar zamanla körelir. İnanmayışlar da öyle. Ben, kafayı çalıştır diyorsun. İyi de ben ne zaman düşünmeye başlasam kafam kuşkuyla doluyor. Beyin uçlarım ters mi bağlanmış acaba? Dona, içine düşen kurtların bu konuyla sınırlı olmadığını ikimiz de biliyoruz. Ben, acaba diyorum, bana bu kadar çok bilgi vereceğine, biraz daha az verseydin de bunun karşılığında gelirlerimi arttırsaydım. Bir köşede birikmiş param olsa sana yeminle söylüyorum, ben çok daha mutlu, çok daha bilge bir insan olurdum. Dona, hadi açık konuşalım o zaman, ne kadar istiyorsun? Ben, hesabıma havale mi yapacaksın? Bir miktar belirtmesem daha iyi olur. Allah ne verdiyse diyelim. Dona, hayatında hiçbir arada görmediğin bir rakamı hesabına yatıracağım. Sadece bir şartım var. İyi bir değerlendirme yapmanı istiyorum. Çok param olursa ben çok mutlu bir insan olurum sözünle kozmosun tüm eğitim mekanizmalarını harekete geçirdiğini bilmelisin. Para hesabına yatacak. Ama buna karşın hayat, var gücüyle paran olsa da mutlu olamayacağını sana göstermek üzere harekete geçecek. Kaderin yeniden yazılacak. Parayla birlikte içine atıldığın serüvenin sonunda elinde sadece mutluluğun madde olmadığını anlamak kalacak. Şimdi tekrar soruyorum, benden kaç milyon dolar istiyorsun? Ben, kozmosa benim zengin olduğumu fark ettirmeyecek bir rakam yok mudur? eski kaderim aynen devam etsin mümkünse. Donna, bunun mümkün olmadığını söylemeliyim. Ben, of, istemiyorum kalsın. Başıma dert almak istemem. Benim derdim bana yeter zaten. Beni kredi kartı ekstrelerimle yalnız bırak. Donna, sana ödül olarak mutluluğun kendisini göstermeme ne dersin? Ben, nerede, nasıl? Donna, pencereden aşağı bak. Şu anda mutluluk senin sokağından geçiyor. Ben, baktım ama bir şey göremedim. Bizim sokağın arabaları bunlar, yeni bir şey yok. Donna, mutluluk çöp konteynerinde. Ben, gençten bir çocuk var, çöpleri karıştırıyor. 3 tane de köpek var yanında. Donna, çöpleri karıştıran o çocuğun hayatta hiçbir sosyal güvencesi yok. Sağlık sigortası yok ama zaten hasta da olmuyor. Şu anda cebinde sadece 8 TL var. Gecikmiş kredi kartı sorunu yok. Çünkü ona kredi kartı vermiyorlar. İkametgahı olmadığı için. Köpekleriyle birlikte sahildeki parklarda yaşıyor o. Maddiyat olarak en dibinde dibinde. Biliyor musun, çöpleri karıştıran o çocuk çok ama çok mutlu. Ben, adamın kulağında kulaklık, MP3 müzik çalarını dinliyor. Bu nasıl bir çöpçülüktür? İyi bir şarkı listesinin bana yaptıramayacağı hiçbir iş olamaz. Donna, deniz kenarındaki havadar evinde sabah istediği saatte kalkabiliyor. Sahil yolunda herkes lüks arabalarıyla trafikte bekleşirken, o gölgenin altında çimlerin üzerinde kitaplarını okuyor. O kitap okurken köpekleri sırayla ayak ucunu paylaşıyorlar. Hayatı hep böyle sakin de değil. Ekstrem sporlardan hoşlanıyor, tıpkı senin gibi. O bu duygusunu yılın ancak 2 haftasında tatmin etmek zorunda da değil. Çuvalını taşıdığı o çöp arabasıyla günün istediği saatinde yokuş aşağı hızla kayabiliyor. Ben, bu nasıl bir hayat ya? Çöpçü olmak için askerlik şartı aranıyor mu? Donna, tek sıkıntısı var. Trafikte sıkışmış arabalıların ona küçümseyici bakışlarla bakması. Gerçekten de onun o olgun ruhuyla ne kadar büyük saltanat içinde olduğunun farkında değiller. Bunu anlatamıyor kimseye. Tek sıkıntısı bu. Onlar için üzülüyor o. Kendisi için değil. Bunun dışında her şey yolunda. Geleceğe devredilmiş hiç umudu yok. İçinde olduğu anı yaşıyor. Senin ortalamanın çok üstündeki o maaşla kuramadığın mutlu hayatı o 8 TL ile yaşıyor. Ben, çöpçü çocuğu bana göstererek beni bir şeylere hazırlamaya mı çalışıyorsun? Kovuluyor muyum yoksa? Donna, hayır, tam tersine terfi ediyorsun. Koşulsuz mutluluk boyutuna. Mutluluğun koşullara bağlı bir şey olmadığını, hayatını bunun üzerine kurmayı öğreniyorsun. Mutluluğun maddenin konusu olmadığını, mutluluğun bir ruh hali olduğunu keşfediyorsun. Mutluluğun şimdi olduğunu, yarına ertelenenlerin mut değil, umut olduğunu fark ediyorsun. Ben, ama Donna, yani ben Maserati'min elle dikilmiş deri direksiyonuna dokunduğum anda hakikaten mutlu oluyorum. Ruhsuz muyum ben? Maddeyi de seviyorum, elimde değil. Donna, sen o direksiyona dokunduğunda mutlu olmuyorsun. Sadece haz alıyorsun. Beyninin ilgili haz merkezi çalışıyor. Mut, ruhun konusudur. Haz ise beynin. Haz güzeldir ama anlıktır. Mut ise sonsuzdur. Mut, kendi kendisini oluşturur. Haz ise başka şeyler tarafından tetiklenmek zorundadır. İkisi de pervanelidir. Mut, kesintisizce dönen bir rüzgar gülüdür. Haz ise elektriğe bağımlı bir vantilatör. İnsan özünde bir ruhtur ve bu yüzden maddeyle bütünleşemez. Madde senin parçan olmaz. Hayatın sana sahiplendirdiği şeyleri ruhuna yapıştırmak istersin. Ne yaparsan yap, yapıştırdığın her şey ruhunun üzerinden kayıp düşecektir. İnsanın sahip olduğu madde ile bütünleşen tek yeri egosudur. Ego başkalarının sahip olmadıklarını elde ettikçe sana çok mutlu olduğunu telkin eder. Sen bu mutluluğu hissedemesen de o sana sürekli bunu söyler. Hadi senin Maserati'ni parçalara ayıralım ve ondan aldığın keyfi bir analiz edelim. Ben, o arabayı bana sattıracaksın en sonunda. Donna, sen o arabayı yaşamıyorsun, sadece algılıyorsun. Tıpkı evin, işin, kız arkadaşın gibi senin arabanda bir algıdan ibaret. İçi gerçekten çok kaliteli bir malzemeden yapılma bir algı. Deri koltuklarının kokusu gerçekten çok hoş. Kapıyı açıp koltuğuna yaslandığında burnundan gelen sinyaller beynine şunu söylettiriyor. Beyin, Şu anda çok güzel bir koku alıyorum. Beyninden başka o kokuyu alan başka merkezler de var. Ego, çok az insana nasip olan bir arabanın kokusunu alıyorsun. Ben, beyin kokudan keyif alıyor gerçekten değil mi? Donna, beynin haz merkezi sadece yeni algılara duyarlıdır. Yeni algı insana ilk anda haz verir. Beyin ona kısa sürede uyum sağlar ve saniyeler geçtikçe hissetmemeye başlar. Şu anda çok güzel bir koku alıyorum. Şu anda çok güzel bir koku alıyorum. Şu anda çok güzel bir koku alıyorum. Şu anda çok güzel bir koku alıyorum. Ve geçti. Şu anda çok güzel bir maddeye dokunuyorum. Şu anda çok güzel bir maddeye dokunuyorum. Şu anda çok güzel bir maddeye dokunuyorum. Şu anda çok güzel bir maddeye dokunuyorum. Ve geçti. Ben, vay canına. Donna, o arabada asla yalnız başına olmadığından emin olmalısın. Ego, herkes sana imrenerek bakıyor. Ben, peki herkesin bana imrenmesinde bir sakınca var mı? Donna, hayat inişli çıkışlıdır ve bir gün o arabayı satıp işe metro ile gitmenin gerektiği günler de gelebilecektir. Egon böyle bir durumda sana ve koşullarına asla anlayış göstermeyecektir. Ego, etrafına bir bak, metrodasın. Her şey çok kötü, çok. Mutluluk, hazla koşullandırıldığı için beynin senden kendisini uyaracak yeni haz sinyalleri beklemektedir. Sıkıntılısındır. Beynin senden bir uyaran istemektedir. Sen de mutfağa gider, buzdolabını açarsın. Şu anda damağımda çok güzel bir tat var. Şu anda damağımda çok güzel bir tat var. Şu anda damağımda çok güzel bir tat var. Şu anda damağımda çok güzel bir tat var. Ve geçti. Şu anda damağımda çok güzel bir tat var. Şu anda damağımda çok güzel bir tat var. Şu anda damağımda çok güzel bir tat var. Ve geçti. Ego, şu haline bir bak. Göbekli bir adam oldun. Görmüyor musun? Kızlar yüzüne bile bakmıyor. Mutlu olmak için acilen kilo vermen gerek. Bana inan, yaşadığın bir tam günü böyle analiz etsek, liste bu şekilde uzayıp gidecektir. Mutluluk, ruhun kendisini özgür ve güvende hissetmesidir. Hiçbir haz, bu güvendelik duygusunun yokluğunu telafi edemez. Manevi koşulların olumsuz, maddi koşulların sonsuz olduğunda da senaryo değişmeyecektir. Beyin senden seri halde yeni haz sinyalleri isteyecektir. Serin bir havuzda yüzme hazzı, güzel bir cinsel ilişki hazzı, güzel bir besin hazzı. Beynin aldığı haz sinyallerine alıştıkça artık etkilenmeyecek ve hazza dayalı mutluluğu sana artık sunamaz olacaktır. Çılgın sosyete partileri fenomeni de bunun bir sonucudur. Beyin konfora uyum sağlamış ve artık etkilenmemeye başlamıştır. Beynine seri halde gönderdiğin sinyallerin sana istediğin mutluluğu vermediğini gördüğünde yapacak tek bir şey kalmıştır. Bir türlü mutlu edemediğin o beyne mutsuzluğunu unutturmak. Yani uyuşturucu. Ben, sen beni bir şeylere hazırlıyorsun ama dur bakalım. Donna, tüm bunları sana daha az para vermek için anlatmadım. Sen mutluluğun mekanizmasını gerçekten bilirsen ve hayatını buna göre düzenlersen, kozmosun seni parasızlıkla eğitmesinin de gerekliliği ortadan kalkacaktır. İnsanlara verdikleri Tanrı'nın servetinden hiçbir şey eksiltmez. Tüm evrenin yaratılması bile ondan bir şey eksiltmemiştir. Senin küçük taleplerin asla Tanrı'ya yük olmaz. Ben, ruh mutluyken dünyevi hazlar da kadayıfın üstündeki kaymak oluyor herhalde. Donna, sen bana bugün milyon dolarlardan daha değerli bir şey verdin. Donna, ben sana bugün şükretmenin sırrını verdim. Ben, şükretmek miydi bu anlattıkların? Şükürler olsun demenin bendeki çağrışımı hep elindekilerle yetinmek veya Tanrı'ya vefa göstermek olmuştur. Donna, Tanrım, bana verdiğin nimetler için sana şükürler olsun. Ağzından dökülen bu cümleyi duyması gereken kişi aslında sensin. Ben değilim. Tanrı, insanın üzerindeki nimetlerinin zaten farkındadır. Tanrı olmak, nimetleri teşekkür beklemeksizin karşılıksız vermektir. Şükretmek, Tanrı'ya teşekkür etmek değildir. Şükretmek, mutluluğu elinde olmayanlarda aramamaktır. Şükretmek, hemen şimdi mutlu olmaktır. Şükretmek, bilgeliktir. Şükretmek, sana yukarıda anlattığım mutluluğun sırrıdır. Şükretmek, koşulsuz mutluluk boyutudur. Ben, mutluluğun bir sınıf konusu olmadığına beni fazlasıyla ikna ettin. Bunun için sana şükrediyorum.